Ayrım 43.
Hayriye anne evi temiz bıraksın diye bütün gün uğraşmıştı. Yaygıları bayrak rengi halıyı yıkamış, balkon duvarına sermişti. Belki geçirdiğimiz günün karmaşasından, belki de bana sokulan Feride'nin huzursuzluğundan uyuyamadım. Bir saatten fazla dönendiğimi hatırlıyorum. Derken tıpır tıpır bir yağmur başladı. Bambu çanları gibi, alp gibi bir sesti. Tedirgin ruhumu sükunete kavuşturacak derken balkonda serili halıyı hatırladım. Sırılsıklam olacaktı. Solumda Feride, sağımda Aynur, onun yanında Çiçek, Rona, Ayten, Duygu. Onun annesi, daha hatırlayamadığım birileri uyuyorlardı. Hafifçe seslendim. Hiçbiri duymadı. Kalktım, balkondan halıyı içeri almaya gittim. Hayriye anne ile holde çarpıştık. O da halı için ayaktaydı. Aynı kaygılarla hareket eden iki kadının gece buluşması gibi dostluk var mıdır? Parmaklarımızın ucuna basarak balkona süzüldük. Islak halı yağmuru yediğinden daha da ağırlaşmıştı. Yerinden kaldıramadık. Bir yandan da halimize gülüyorduk. Dayanamadık, yağmurun altında birbirimize sarıldık, kaldık. Kur'an dilinden başka ortak dilimiz yoktu. Ama uyanıp da yardıma gelmeyen herkesi çekiştirdik. İçeri taşıyamayacağımıza göre kenara çekip bırakmayı kararlaştırdık. Sonra Hayriye anne bana havlu buldu, saçlarımı kuruladı. Bu yazda geldin mi, yün yatakları bahçeye serdin mi, kaburga getirdin mi, ya badem, seni özlüyorum Hayriye bacım. Sen de benden sual ediyor musun, anne? Viva la Muerte, sayfa 102, yazanın notu. Kerli'ye ertesi akşamüstü gittiler. Şiran, Kamil'in otomobilini ödünç aldı. Memduh amca yanına oturdu. Rona'yı kucağına aldı. Hayriye anne, Ayten, Aynur arkaya oturdular. Bohçaları, naylon torbaları ayaklarının altına aldılar. Kaldırımda son bir kez daha sarıldılar. Sana emanet, sana emanet, tekrarladı Hayriye anne. Merak etme, merak etme diye tekrarladı Rodoplu. Merak etme, ben onlara bakarım, unutmam söz. Yarın ilk iş reçelde yaparım. Şiran, Türkiye'nin öteki ucuna kadar otomobil kullanacağından çok memnundu. Günay'a hızlı gitmeyeceğine, konakladıkları her yerden telefon edeceğine söz verdi. Ne o? Bizde adettir, su gibi gitsin gelsin diye yolcunun ardından su dökeriz. Nalan'ın alaylı bakışları altında Rodoplu bir tas suyu kaldırıma attı. Selametle, yolunuz açık olsun. Teletrans ortaklığı törensiz gerçekleşti. Bundan kastım Rodoplu ile Şiran'ın ortakları Kamhi ve Gizle kelimenin ima ettiği kader birliğini, sevinç tasa vesaire, asla paylaşmamış olmalarıdır. Ortaklık sözleşmesini onların hukuk müşavirleri hazırladılar ki, bu adamlar Şiran'ın hocam diye fakülteden hitap ettiği ünlülerdi. Bilanço ve benzeri şeyleri de mali müşavirler inceledi. Her iki tarafa da birbirlerinin gıyabında imzalattılar. Ne Kamhi ne de Giz'in Üniversal'i tek bir gün ziyaret etmemiş olmalarında mutlaka bir hayır vardı. Ama bizimkiler özellikle de o sıralarda çok ihtiyaç duydukları destekten yoksun kaldılar. Şiran, ortağımla konuşmak için sekreterinden randevu almak zorunda kalacaksam ne anladım ben bu ortaklıktan diyordu. Ne ki, ortağının tuzu kuruydu. Üniversal'in Şiran ve Günay için nedenli hayati olduğunu bilseler, Tanrı bilir ortak bile olmazlardı. Bilmem anlatabiliyor muyum? Onlar soğukkanlı, işe sadece para kazanıyor mu, kazanmıyor mu diye bakan, kazanmıyorsa kılları kıpırdamadan derhal tasfiye edip başka bir sahaya yönelen profesyonel para yapıcılardı. Bizim imkanlarımızı kullanın derken samimiydiler ama kimsenin önünden koşup onun işini üstlenecek halleri de yoktu. Örneğin Teletrans'ın nazının geçtiği kuruluşları, örneğin reklam ajansını, örneğin bilmem ne bankasını kullanmak bize düşüyordu. Atmaca gibi olmak lazımdı anlayacağın, olamadık tabii. Öyle sanıyorum ki, Şişli'deki o koca daireye taşınmalarının Ayla denilen o kadını yönetici sekreter diye almalarının altında belli belirsiz de, incecik de olsa, profilocu'lara ayak uydurma istemi vardı. Hayati Kamhi Şiran'a hiçbir zaman sekreter aracılığı olmadan telefon açmadı ama sekreteri açtığında da Şiran'ı eskisi gibi karşısında bulmadı. Yatak odası sesli dediğim bu Ayla Şirin Evler ya da Zeytinburnu taraflarından lise mezunu tecrübeli bir sekreterdi. Bir defasında Teletrans'tan gelen bir telefonu Şiran'a bağlamadığına karşı tarafın sekreterine "Lütfen önce siz bağlayın, ben Şiran Bey'i takdim edeyim" diye ısrar ettiğine bile şahit oldum. Protokol kurallarını harfiyen uygulayarak Şiran Bey'i onöre ediyordu. Rodoplu'ya sorarsanız bu, benim patronum senin patronunu döver çekişmesiydi ki, hanımlarının zenginlikleriyle övünen gündelikçilerin yersiz sadakatini hatırlatıyordu. Boğaziçi mezunu Savaş, profilo ortaklığını duyunca geldi. Amacı Universal'i adam edip esas patronların gözlerine girmek, buradan holdingde iyi bir işe atlamaktı. Bizimkiler farkında olduklarını ama aldırmadıklarını söylüyorlardı. NB La La La anonim şirketine başka niye gelsin? Nusret Bey'in gelişi ise tam anlamıyla çaresizliktendi. Pazarlamacılarla halleşemiyorduk. Herkes de bize bunun adamları eğitemediğimizden dolayı böyle olduğunu söylüyordu. Kitapların, kasetlerin nasıl kullanılacağını, nasıl ders çalışılacağını ben anlatıyordum. Ama anlaşılan esas mesele, müşterinin itirazlarını ortadan kaldıracak cümleleri bulup sıralamaktı. Bunun da ilmi vardı ve ilmin adı pazarlamacılıktı. Şiran'ın abi demekten kendini alamadığı Nusret Bey işin uzmanıydı. Bilmenin ötesinde satmaktan müthiş zevk alıyordu. O kadar ki o yaşlı başlı adam bir süre sonra elinde çanta, kendisi de satışa çıkmaya başladı. Universal bana dünyada iki tip insan olduğunu öğretti. Bunlardan biri hayatı bir satranç tahtası, çevresindeki insanları da onun taşları gibi gören, artık çapraz mı yürüyorlar, L hareketimi yapıyorlarsa hedeflerine varmak için onları o yönde kullanan insan. Bu tür çevresiyle duygudaşlık geliştirmiyor asla. Çevresindekileri bir taş, bir heykel gibi görüyor. Şimdi bize çocukları İngilizceden kalmış çok veli gelirdi. Tahmin edeceğin gibi bunlar orta ve daha alt tabakadan, evlatları okusunlar da adam olsunlar diye çırpınan insanlardı. Eğitimli olmadıkları için hele de İngilizce'de kendileri de yardımcı olamazlar, ele güne muhtaç kalırlardı. Zenginler zaten ya özel öğretmen tutuyor ya İngilizce öğretmenini görüyor, ne yapıp edip çocuklarının geçmesini sağlıyorlardı. Bizim payımıza düşen gariban velilerden birisi geldiğinde iyi pazarlamacıların gözleri parlar, birbirlerine girerlerdi. Bunu bana bırakın. Arkasından adamın nereli olduğundan başlanır, evindeki buzdolabının markasına kadar öğrenilir, sonra da inatçı mı, munis mi, kendisini beğenmiş mi, ne kadar kişilik özelliği varsa ortaya dökülürdü. Satılan ürün daima ikinci plandaydı, anlıyor musun? Orada satıcının egosu ile müşterinin egosu çarpışır, daha güçlü olan kazanırdı. Pazarlamacıların para kazanmaktan çok insanlara laf geçirmek, onları tahakkümleri altına almak için çabaladıklarını görürdüm. Altından girip üstünden çıkıp mal sattıkları zaman aslında yaptıkları müşteriyi yenilgiye uğratmaktı. Bundan müthiş zevk alıyorlardı. Savaş olsun, Nusret Bey olsun böyle insanlardı. Bir ikinci keşfim gecekondu kökenlilerin daha iyi satıcı olduklarıdır. Bunlar mesela benden çok farklı olarak kimde para olduğunu derhal kokluyorlar, el değişmesi için yapmadıklarını koymuyorlardı. Parasızlıkla tüketim yoksunluğunun arasındaki farkı hemen anlıyorlardı. Benim utanç verecek kadar ısrarlı ve acımasız olduklarını düşündüğüm zamanlarda. Hadi Günay Hanım, hadi, boynundaki beşi bir yerdeleri görmediniz mi? Cumhuriyet altını kaça gibi laflar ederlerdi ve ben ne beşi bir yerdeyi görür ne de altının fiyatının farkında olurdum. Satış yaptıkları ailenin çocuğunun bizim ürünümüzden istifade edip edememesi gibi kaygıları olmazdı. Tabiri mazur gör lütfen, insanların enayiliğinin sorumluluğunu üstlenmeye hiç mi hiç niyetleri yoktu. Akılcı belki ama acımasız. Zamanla yönetici sekreterimiz Aylan'ın da bu ikinci gruptan olduğu ortaya çıktı. Kadın müthiş bir satıcı olmakla kalmayıp diğer elemanları da yönlendirmeye başladı. Ayrıca çok da iyi randevu alırdı. O randevu işi de şöyle: ortaokulda çocuğu olan velilerin adresleri, telefon numaraları çeşitli yollarla, mesela bizden önce bu işi yapmış Groller gibi rakip firmalardan ya da İngilizce hocalarını kafaya alarak ya da örneğin bisiklet kampanyası yapmış gibi firma ya da gazeteye gelen istek kuponlarından tespit edilir. Velilerden pazarlamacıların ziyareti için randevu alınırdı. Sıkı yönetimde olduğu için bu fevkalade zor bir işti. İnandırıcılık, kıvraklık, zeka istiyordu ki bunların hepsi Ayla'da vardı. Bir defasında aradığı velinin baba bir hafta önce vefat etmiş olduğunu öğrenince hiç duraksamadan kızınız de ki Şebnem. Şebnem için bizden bir ev kursu ısmarlamıştı. Onu ne zaman teslim etmemizi istersiniz diye lafı çevirdiğini hatırlarım. Anlayacağın çevremiz ne kadar çirkinleşirse bizim için o kadar iyi olur gibi bir tuzaktı bu. Ve biz birlikte çalıştığımız insanlardan nefret ediyorduk. Belki de ben demeliyim. Şiran yıllar yılı benzer bir iş yapmıştı çünkü. İlan yoluyla satmak umutlarımızda Teletrans'tan nakit çıkmayacağının belli olmasıyla son buldu. Biz müşteriyle yüz yüze gelmek zorunda kalmadan, yani toptan yabancılaşarak ticaret yapıp ruh sağlığımızı korumak peşindeydik. Adamlar da bizden iyi bir pazarlama şirketi yönetmemizi istiyorlardı. Evden eve satış yöntemi çok daha karlı diye ısrar ediyorlardı ve haklıydılar. Söylediğim gibi, Nusret Bey'i de savaşı da bizim yapamadığımızı yapsınlar diye işe aldık. Bu defa da karşımıza ünlü atasözü dikildi. El elin eşeğini ıslık çalarak arar. 28.500 Türk lirası. Yazıyla 28.500 Türk lirası. Osmanlı Bankası borcunun taksidi geliyor. Ödeyecek para yok. Pazarlamacılar ikiye ayrılır. Universal İngilizce ev kursları satacak nitelikte ve yetenekte olanlar ve olmayanlar. Her hafta ilanımız çıkıyor. Çok karlı bir ürünü pazarlayacak asgari lise mezunu bay ve bayan elemanlar aranıyor. Bay ve bayan kelimelerinden oldum olası nefret ederim. Hele de bay eleman, bayan eleman tanımlamalarından. Jack Camhi'ye Bay Jack denildiğini duyduğum zaman da tüylerim diken diken olurdu. Bu nedenle olacak Gize, Ellen Bey demekte ısrarlıydım. Bu da kendimi Pierre Loti ya da Lawrence of Arabia gibi hissetmeme neden oluyor ki yine tüylerim havada. Yüzlerle geliyorlardı. Hele de üniversite sınavı dönemlerinde. Denizli'den Hakkari'ye, Kastamonu'ya kadar yüzlerce yoksul öğrenci. Ne görünüşlerinin ne aksanlarının farkındaydılar. İş arıyorlar, pazarlamacılığın iş olduğunu sanıyorlardı. Şişli Osman Bey arasında kayboluyorlar, yine de İstanbul'u bildiklerini söylüyorlardı. Bizden medet umuyorlardı biliyor musun? Kazandıkları üniversiteleri bitirebilmeleri için bizim onlara iş vermemizi istiyorlardı. Nasıl dersin? Kardeşim bu iş uyanık firmalar içindir. Sen beceremezsin, inanmaz ki. Bir kere deneyeyim diye tutturur. Sonra da yüzüne kapanan ilk kapıda cinayet işleyecek hale gelir. Oturur, delikanlı ile birlikte onun talihsizliğine mi talihine mi bilinmez ama ağlarsın. Afyonlu bir İrfan vardı. Her an kıpkırmızı kızarmaya hazır, havuç rengi saçları olan bir delikanlı. Üniversiteyi nasıl olup da kazandığına akıl ermez, boynunu büktü. Abi sen bana iş vermezsen ben ölürüm buralarda. Oğlum sen bu işi yapamazsın diyor sevgili Şiran aniden baba. Abi yerlerinizi süpüreyim, çayınızı yapayım. Lise mezunları çaycılık yapacaklarsa ilkokulu okuyamamışlara ne iş vereceğiz? Üniversitede kalsaydım bu çocuk öğrencim olurdu diye düşünüyorum. Bir kağıt çıkar bakalım. İki bilinmeyenli denklem çözmeyi biliyor musun? Hiç kuşkusuz benim eski öğrencilerimin ağlandığı gibi ağlanacaktı. Ben Universal Anonim Şirketi'nde çalışıyorum hocam. Derse bakacak zamanım olmuyor. Sınav yaparsanız kalırım. Okul bitmez. Babam çiftçi, 4 kardeşim daha var. Beni zor bela okutuyor. Al lan geçerli notu. Kurtar kendini anasını satayım. Kanter içinde uyanıyorum. Hak edilmeyen diplomalar, hak edilmeyen mevkiler, negatif seleksiyon, makus seçim değil mi İrfan'ı bu hale getiren? Memleketi gerzekler getosuna çeviren ilkesizliğe sen de mi alet olacaktın? Asla, sonuna kadar direneceğim. Onların ya da kendimin sonuna kadar. İrfan'ı işe aldık. Eğitimli bir çaycımız oldu. Sonra Davut geldi. Eğitimli bir duvar kağıtçımız oldu. Sonra Bahattin geldi. Eğitimli bir boyacımız oldu. Çocuklar elime dökülüyor. Benim eğitimim büsbütün haram. Durup durup Şiran'a iki gözüm iki çeşme yalvarıyorum. Allah aşkına desem alay edeceksin. Lenin aşkına desem ben alay edeceğim. Lütfen bitir şu fakülteyi. Bu düzenin avukatı olmak istemiyorsan kendi düzeninizin avukatı olursun. Bitir bir tanem. Hayat o kadar uzun, o kadar değişken ki kendini bile bile marjinalliğe mahkum etme. Ve bütün bu arada başta İrfan olmak üzere büyük elemanlarımız her dakika sıkı yönetimde. İrfan daha kimlik sorarlarken kıpkırmızı olup eli ayağı dolaştığı için vardır bir pislik diye götürüyorlar. Bir üç beş derken artık onlar da alıştı. Ulan ne getirdin bunu yine diye bağırınıp salınıyorlar. Zavallı alı al moru mor geliyor. Yüreği işten atıldı mı diye pır pır. Derken bir gece kızları da aldılar. Lapa lapa kar yağan bir akşamdı. Annelerinden telefon geldi. Şıran'la benim evdeydik. Çıktık ofise geldik. Kartlardan hangi bölgede çalıştıklarına baktık. Beşiktaş Selimiye'yi aradım. Beşiktaş bölgesinde kaybolan birisini nereden aramak lazım? Ortaköy dediler. Çarşı Caddesi'nin köşesinde Eski Kız Sağlık Lisesi ya da Öğretmen Okulu. Her neyse bir binayı tarif ettiler. Bölge kumandanlığı oradaymış. Şıran'ın haki nefreti, Şıran'ın asker nefreti kapıda titriyordu. Sen bekle ben gireyim dedim. Onu da kendisine yediremedi. Binbaşının odası 3'e 4 duvarları dökülen çıplak bir odaydı. Yerde yıllar yılı cila görmemiş gri boz latalar uzanıyordu. Köşede portatif asker karyolası, onun yanındaki portatif masanın üzerinde miğferi, telsizi, otomatik silahı duruyordu. Başını çepeçevre dönen ize bakılırsa, miğferini yeni çıkarmış olmalıydı. Vakit gece yarısına yakındı. Tavanda çıplak bir ampul yanıyordu, dışarıda kar yağıyordu. Bu ordu savaşta diye italikledim. Tevekkeli değil, dev yolcular iç savaş deyip duruyorlar. İçimi derin bir acı kapladı. Sol yanağında bir Antep çıbanı çukuru, uzun boylu, esmer bir adamdı. Şıran'ın kardeşi Apo'ya o kadar benziyordu ki Kürt olduğunu düşündüm. Bizi gördüğüne sevinmiş gibi bir hali vardı. Çay içer misiniz diye sordu. Şıran hayır, ben zahmet olmazsa dedik, bir başka üniformalı pazarlamacı adayı çay getirdi. Dokunsan ağlayacağım. Derdimizi anlattık, binbaşı kursların niteliğini sordu. Kendisi de İngilizce öğreniyordu. Bu göreve tayin edilince yarım kalmıştı ama bence Şıran haksızlık etti. Bizden bir şey istemedi asla. İlgilenmesi nezaketindendi. Sonra telsizde bir yerleri aradı. Cevap için beklemeye başladık. O arada söz anarşiye geldi. Sosyalizm Türkiye'nin kalkınması için en iyi yöntemdir aslında diye içini çekti. Bir Latin Amerika ülkesi olsaydık sorun olmazdı. Ne var ki Rusya'ya komşuyuz. Bizim sosyalist olmamız demek Rusya'nın işgali demektir. Şanssız bir coğrafya ve selam. Şıran'ın nasıl italiklediğini duyuyorum. Karşı devrim ihracına karşı enternasyonel dayanışma. Ben de italikliyorum. Hayır, teşekkür ederiz. Binbaşı da bizim çocukların yerini tespit etmeye çalışıyor. Siz nerelisiniz diye varlığımıza ilk kez yoğunlaşmış gibi soruyor. Şıran Kerlik diyor, ilini söylüyor. Ben Gümülcine diyorum ama doğru değil. Ailem oradan ama ben İstanbul doğumluyum. Neden öyle söylediğimi biliyorum. Çıplak ampul, karısından uzak bir binbaşı, dışarıda yağan kar, savaş hali. O söyletti. Işık hızı filan diyorlar ya, bence en hızlı hız düşünce hızı. Tülini öteki Gümülcineli hemşerim Tülini hatırlıyorum. Sadece duyduğum, yaşamadığım ama bütün ruhumla paylaştığım bir tarih bu. Böyle içselleştirebilmeme, böylesine özdeşleşebilmeme şaşırmamalı. Sovyetler Bulgaristan'a 1944 sonbaharında saldırdı diye anlatmıştı. 24 saat içinde 450 bin Bulgar askeri bu defa da ünlü Sovyet generali Tolbuy'un kumandası altında. Macaristan ve Yugoslavya'da savaşmaya koyuldu. 10 Eylül'de doğum günüm. Babamın harmanını denetlemekle görevli Bulgar onbaşı Çervenkov, koluna kızıl kurdeleler bağladı, karargah olarak kullandıkları Gümülcine Cemaati İslamiye Merkez İlkokulu'nun önündeki göndere Vatan Cephesi bayrağını çekti. Faşistlere ölüm, yaşasın halkların kurtuluş mücadelesi. Çevresinde toplanan Müslüman ahaliye, devrimci Bulgar savaşçıları olarak bir gece önce kansız bir darbe yaptıklarını, faşist komutanlarını tutuklayıp geriye Sofya'ya gönderdiklerini anlattı. Yoldaşları Yunan partizanları kendilerine yakında katılacaklardı. Bizimkiler komünistlerin teminatı altındaydılar. Ancak faşist Yunan çetelerinden sakınmalı, hiçbir surette yardım etmemeliydiler. Halk düşmanlarını korumaya kalkışanların karşılarında proletaryanın yiğit güçlerini bulacakları yollu bir de tehdit savurdu. Çervenkov'un Vatan Cephesi'nden Simon Georgiev'den bahseden uzun ateşli konuşmasından Türklerin aklında kalan Almanlar yenildi, Ruslar geliyor oldu. Yaklaşan ordulara bizimkiler Rus orduları derken Yunanlılar Sovyet orduları diyorlardı ki iki halkın arasındaki bilinç farkını göstermesi bakımından ilginçtir. Bizimkiler tepkisizdi. Komünist EMA taraftarları sevinç gösterileri yaparlarken tarafsız Yunanlılar Almanların gidip Rusların gelmesini müttefiklerin başarısı olarak yorumladılar. Komünizm tehlikesini önemsedikleri de yoktu. Daha doğrusu yakında Atina'ya çıkarma yapmaları beklenen İngilizlerin bu meseleyi nasılsa çözümleyeceklerine güveniyorlardı. Babamı uyaran Dime Tokalı Hasan amca oldu. Çocukları Türkiye'ye göndereceksen şimdi gönder. Almanlar da Bulgarlar da can derdinde. Akın akın geri dönüyorlar. Komünistlerin henüz bitleri kanlanmadı, tam zamanıdır. Babam annemin gitmek istemediğini anlattı. Anam da kocamın mezarını bırakmam diye tutturdu. Toprağı satabilsem dinlemeyeceğim ama. Satmaya kalkarsan yok pahasına kapatır o tabak Ali Alçağı. Milletin kanını emdi emdi bitirdi. Hiç olmadı. Çocukları gönderebilseydim diye hayıflanmıştı Tülin'in babası. Kızanı kurtaramadık. Bari kızı kurtarsaydık. Safiye Nuh der, peygamber demez ama ne yapar eder, anamı yanına katardım. Bir bakalım, belki de bir yolunu buluruz demişti Dime Tokalı. Anlaşılan taze teğmen Çervenkov'dan, Tülin'in Dede Ağaç'taki ölümcül halasını getirmek üzere yol izni kopartmak zor olmamıştı. Eski onbaşı, kendi tabiriyle teğmen, başarısının esrikliği içinde harman denetleyicisi olduğu günleri unutturacak kertede dostluk göstermiş, bu kağıtlar sizi korur demiş ama Tülin'in Allah razı olsun diyen babasını da dövmekten beter etmişti. Bırak şimdi Allah'ı. Tülin, annemden koparıldığımı anladım diyordu. Bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını anladım. At arabası Gümülcine Saat Kulesi'ni geçip İstanbul yoluna vuruncaya kadar haykıra haykıra ağladım. Akşam üstüne doğru Sapar'a vardık. Yolda faşist çetelere rastlamadık ama EMA çeteleri vardı. Babaannem Fereceli'ydi. Rahibe mi sandılar nedir, dokunmadılar. Sapar'da kısa pantolonlu bir Bulgar kağıtlarımıza baktı, geçin dedi. Müfreze kumandanıymış. Babam Vatan Cephesi'nin talimatı olduğunu, çok ciddi bir neden olmadıkça sivil halkla iyi ilişkiler kurmaya çalıştıklarını söyledi. Gece Evro Dağı'nın eteklerinde Sapar Makri arasındaki bir yerde konakladık. Babam beni ömrüm oldukça unutmayacağım bir şefkatle kollarında uyuttu. Ege'yi sabahın ilk ışıklarında gördük. Tekrar yola vurduk. Dede Ağaç'a girmeden güneye, denize yöneldik. Kavurucu sıcak döndü, Meltem başladı. Arabayı bir kahvenin önüne çektik.